Ayrım 6.
Bir kafede, bir barda bekliyor olsam neyse. Barda, kafede beklenti, belirgin bir ana para istiyor. Durakta beklemek daha sportif bir olay. Gene de söz verilen bir saat var. Bu kadar da geç kalınmaz ki. Gelsin canını okuyacağım. Ne okuyacağımı tam bilemiyorum. Aslında önce yazılması gerekiyor. Yazmadan neyi okuyorum? Vitrinlere bakar, uzun uzun inceler. Hiç alacağı yokken içeri girer. Giyer, dener, başka rengini sorar, almadan çıkar. Yolda gelene bakar, geçene bakar, yarım saatte iki adım atamaz. Yağmurlu havada bile bulur kendini oyalayacak, geciktirecek bir şey. Domuz. Gelsin bir güzel sıvayacağım onu. Sıvamak için çimento, kum, kireç gerekli. Suya gerek yok. Her yer sırılsıklam. Yolda ve kaldırımda göletler oluşmuş durumda. Herhangi bir gölete çimento, kum, kireç boca edildiğinde harç oluşabilir. Ve fakat sıva yapmak için mala yok. Neyse gelsin de elimle sıvarım artık. Islak seslerle gelip az ilerimde duran otobüs bir göletten geçerek beni tepeden tırnağa çamurla sıvadı. Yak bir sigara dedi biri. Yabancı değildi sesi, içimden geliyordu. Kırmadım onu, yaktım. Çekip gidebilirim aslında. Gidilebilir yani. 50 dakikadır bekliyorum. Biraz daha bekleyip ona gereken dersi vermeliyim. Sırf bunun için beklemeliyim. 3 gün sonra geçer bu sinirim. Yumuşarım, onu bıçaklamak fikrini falan sapıkça bulabilirim. Şimdi istim üstündeyim, gelir gelmez cart diye sokacağım bıçağı dingildek kıçına. O benim kim olduğumu biliyor mu? Oysa asıl keyif insanın kim olduğunun bilinmemesi. Her neyse, felsefe zirzopluklarıyla sinirimi derin düşünceye çevirmemeliyim. Yağmur yeniden başladı ve sergüzeşt bir yağmur damlası pıt diye düştü sigaramın ucuna, ateşi söndürdü. İğrenç olur ıslanmış sigaranın yeniden yakılması. Hırsla bir yağmur göletine fırlattım izmariti. Yeni bir sigara çıkardım, yaktım. O sırada hızla geçen bir taksinin sıçrattığı çamur elimdeki çiçekleri tamamen kapladı. Bir demet çamur durumu. Hah, geliyor işte. Merhaba, beklettin mi sevgilim? Yo, ben de şimdi geldim. Doğru Yolun Kitabı. Çinli düşünür Lao Tzu'nun İsa'dan önce 6. ve 5. yüzyıllar arasında yaşadığına dair söylentiler varsa da böyle bir tipin yaşayıp yaşamadığı bilinmemektedir. Hayatı hakkında ipe sapa buyurmaz efsaneler vardır. 200 yıl yaşadığı söylenir, Konfüçyüs'le karşılaştığı söylenir. Bu söylentiden Konfüçyüs'ün yaşadığı anlaşılır ve fakat bir adı da Lao Tan olan o adamın yaşayıp yaşamadığı anlaşılmaz. Nedense Çinlilerin bir sürü adı oluyor. Sanırım çocuğun adı ne olsun tantanası sırasında çok kalabalık olan Çinli ailede her kafadan bir hece çıkıyor, hepsini arka arkaya sıralayıp çocuğun adını belirliyorlar. Lao Tzu'nun çağının yozlaşması ve çağdaşlarının maddiyata düşkünlüğüne çok fena bozularak batıya doğru gittiği ve bir daha geri dönmediği söylenir. Hatta ünlü yapıtı Tao Te Ching'i, Doğru Yolun ve Erdem'in Kitabı, Batı sınır kapısından çıkarken sınır muhafızının dileği üzerine oturup Çin'den çıkarayak Free Shop'un kafesinde yazdığı söylenir. Ne kadar zamanda yazdığı bilinmiyor elbette ve fakat ülkeden çıkarayak yazdığına göre biraz aceleye gelmiş bir eser olarak da değerlendirilebilir. Üstelik kitap elle yazılarak yüzyıllar sonra bize ulaştığına göre her temize çeken kitaba kendi abuk fikirlerini de eklemiş olabilir. Belki de özgün eser kısa bir nottan ibaretti. Lao Tzu bir kağıda Çince eyvallah yazarak çıktı gitti Çin'den. Günümüzde daha çok sevişme tekniği açısından ilgi çeken Taoizm de bu gümrükte ayaküstü yazılan eserden çıkmıştır. Sınır muhafızı rica etmese kitabın yazılmasını, böyle bir izim yok. Belki de Batı sınır kapısından hiç böyle bir adam geçmedi. Orada sıkılan sınır muhafızı yazdı bu kitabı. Yani kitabın 26 yüzyıl önceki ilk biçimini, belki de sınır kapısında sıkılan bir askerin mektubuydu bu. O zamandan bu yana kim bilir kaç bin kişi temize çekti bu eseri. Derin düşünme ve vecde gelme kadar insanın fizik becerilerini de geliştirici bir jimnastiği şart koşan, Sayın Tansu Çiller'in de müridi olduğu Taoizm hiçbir siyasal anlayış içermez, tarih görüşüne ve eğitime karşıdır, politikada zekaya başvurulmasını ve işlerin oluruna bırakılmasını uygun görür. Hükümdar için ülkeyi yönetmek demek, yani olumlu hareket edip etkin bir biçimde hükümet etmek demek, bence başarısızlığı aramak demektir. İmparatorluk son derece nazik bir mekanizmadır. Kendi bildiği gibi işlemeye bırakmak gerekir onu. Dokunduğunuz anda bozulur, deniliyor. Batı sınır kapısında sıkılan muhafız tarafından yazıldığını sandığım, Sayın Özerçiller'in de okuduğu anlaşılan Doğru Yolun ve Erdem'in kitabında. Kitap insana Gogol'ün Bir Delinin Günlüğü öyküsünü anımsatıyor. Öykünün kahramanı Poprişçi'nin de böyle zıvanadan çıkmış fikirleri vardır. Ne duyarlı oyuncaksa bu imparatorluk dokunur dokunmaz bozuluyor. Bekaretten de beter. Dikkat kırılacak eşya bir durum. Bu durumda imparatora hiçbir iş kalmıyor. Yiyip içip vecd edecek, derin derin düşünecek, hiçbir şey düşünesi olmadığı zaman düşünür gibi yapacak, imparatorluğa hiç ellemeyecek, cız yoksa hemen bozulur. Ona elleme, buna elleme. Ne yapacak bu imparator? Kendisine sunulan elleme hakkı bulunduğu karıları Tao'cu bir teknikle becerecek, dönemini vukuatsız olarak tamamlayacak, karılar bu imparatordan sıkılınca imparator değiştirilecek. O kadar kişi temize çekmiş, bir boş vaktimde diyorum, oturup ben de kendime göre temize çeksem şu Tao Te Ching'i, daha neşeli bir hale gelebilir Taoizm. Fakslaşmalar. Ön sözü kitabın özünden uzun kitaplar biliyorum. Bir kitabın uzun ön sözü o kitabın az biraz zavallılığı. Şimdi okuyacağınız kitabın ne anlattığını anlamama olasılığına karşı size tüyolar veren ciddi bir makale. Biraz da şu duyguyu aşılıyor bize. Dur yolcu, elinde tuttuğum bu kitap boru değildir. Sanki biz okuyunca o kitaptan bir şey anlamayacakmışız gibi bir ön sözle o kitabı anlamamıza yardımcı olunuyor. Kendi başına bir şey anlatamayan, bir ön sözle algılamamız olası kitapları niye yazıyorsunuz? Sizin zırvalamanız için kaç tane ağaç kesiliyor biliyor musunuz? Burada şunları kastetmiyorum. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından basılan Fenelon'un bir kitabının başında Fenelon kimdir, ne zaman yaşamıştır, bu kitabı ne zaman yazmıştır gibi ön sözler gereklidir. Ve fakat Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarının hepsinde ön söz olarak Hasan Ali Yücel ve İsmet İnönü'nün hep aynı ön sözü bulunmakta. Fenelon'un kitabının başında kim lan bu Fenelon sorusuna yanıt verecek en ufak bir söz bulunmamaktadır. Çok sayfalı fakslar daha da sinir bozucu. Derdini anlatamayan ön uzun sözler. Bir faks derdini bir iki sayfa içinde anlatamamış ve tuvalet kağıdı rulosu gibi makineden çıkıp masaya yılan kavi bir devinimle sevrilmişse okumuyorum. Bu birisinin kitap olarak yayınlamayı düşündüğü düşüncelerini kimse kitap olarak yayınlamadığı için faks aleyhisselam marifetiyle herkese okutma ihtiyacı. Haftanın en çok okunan faksı. Oysa faks telgrafın en gelişmiş biçimi, kısa ve özlü olmak zorunda. Elbette birine telefon edip bana o 40 sayfayı faksla diyebilirsiniz. Bu sizin talep ettiğiniz bir metindir. Ama durup dururken birisi size değerli zamanınızı almak istemem diye başlayan 30 sayfalık bir faks çektiğinde işi gücü bırakıp ders gibi o faksı çalışmak zorunda değilsiniz. Makineden çıkar çıkmaz buruşturup çöpe atabilirsiniz. Dümbüllünün çok gizlice anılışı. Üsküdar Belediyesi'nden bir yetkili aradı. 5 Kasım günü İsmail Dümbüllü'yü anmak üzere Karacaahmet'te mezarının başında bir anma töreni düzenlendiğini bildirdi, beni de davet etti. O yağmurlu 5 Kasım günü denilen saatte Karacaahmet mezarlığına gittim. Bir sürü girişi var mezarlığın, ana girişe geldim. Girişteki yetkiliye Dümbüllü'nün mezarı başında belediyenin düzenlediği bir anma töreni için geldiğimi bildirdim ve ünlü Komiki Şehir'in mezarının yerini sordum. Yetkili bana bir süre boş baktı. Belediye başkanının gelip gelmediğini sordum. Başkan gelmedi. Gelecek mi? Bilmiyorum, gelse haberimiz olur. Gayet tabii, koskoca belediye başkanı buraya elini kolunu sallayarak gelmez. Eskortu olur, koruması olur, çevresinde yardımcıları kalabalığı bulunur. Bir belediye başkanı en az 20 kişiyle dolaşır. Peki hiç böyle bir tören yok mu mezarlıkta yani? Daha az yetkili bir üçüncü şahıs yanaşarak muhabbete ortak oldu. Siz kimin mezarını aramıştınız abi? İsmail Dümbüllü'nün. Kimin? Dümbüllü, Dümbüllü. Eski komiklerden İsmail Dümbüllü var ya. Yetkili ile daha az yetkili birbirlerine baktılar. Koskoca komik şehrin ismi hiçbir şey ifade etmiyordu onlara. Daldım mezarlığa, rastgele dolaşmaya başladım. Bir kalabalık aranıyorum. Madem bu saatte mezarı başında tören yapılacak, başkan gelmediyse bile Üsküdar Belediyesi'nden birileri gelmiştir. Müjdat Gezen gelmiştir, belki Münir Özkul da gelmiştir. Yalnız ben davetli değilim ya bu törene. Koskoca Karacaahmet Mezarlığı'nın girilmedik yerini bırakmadım. Sabırla 40 dakika kadar arandım. İncin çift kalem aç. Umutsuzca geri döndüm mezarlığın kapısına. Yetkiliye yöneldim. Müjdat Gezen falan gelmedi mi bugün buraya? Kim? Müjdat Gezen, tiyatrocu. Yetkili ve daha az yetkili gene bakıştılar. Görseler şıp diye tanıyacaklar Müjdat'ı, ismen çözemiyorlar. Tamam peki eyvallah diyerek çıkış kapısına yöneldim. O sırada yetkili peşimden seyirtti. Affedersiniz bir dakika abi, ben sizi nereden tanıyorum? Ölünce tanışırız dedim, çıktım Karacaahmet mezarlığından. Gönül Günü Örgütü. Duvarda bir takvimden kesilmiş fotoğrafı olarak çerçeveli bir Fikret Mualla, şarabın içinden sinek çıkıyor. Oh ne âlâ ne âlâ. Sinek bizden büyük mü ki? Doldur anam kana karışsın, haydan gelen idrarla gider. Ayrıca mümkünse programa ilaveten Dürüyem'in Güyümleri Galvaniz şarkısı çalınsın. Sahnede birden fazla orkestra var. Orkestra demek yanlış aslında. Değişik müzik aletleri çalan tipler bağımsız solo programlar yapmak üzere sahnede bulunuyorlar. Biri esas çalan konumunda, öbürleri sıralarını beklerken esas çalanın çaldığı şarkıya eşlik etme gayretindeler. Üstelik sahneye bakan, çalınanı dinleyen yok. Küçük gruplar halinde kümelenmiş insanlar arasında sınırlı sorumlu bir muhabbet var. Her kafadan farklı sesler çıkarken her kafanın işleyişi de birbirinden farklı, Fellini filmini andıran bir durum var ve fakat Fellini filminin özenli uyumu yok. Örneğin kimin nasıl ve ne renk giyineceğine dair bir sanat yönetmeni çalışması yapılmamış. Bu insanlar nasıl bir araya getirilmiş? Birbirlerini tanıyorlar mı yoksa burada mı tanışmaktalar? Olay nedir? Bir Amway satıcıları toplantısında mıyız? Başı bağlılar var, başı bağsızlar var. Elinde fermuarlı bir küçük çanta, takım elbiseli, boyun bağlı, kır saçlı ve bu işi aşırı ciddiye aldığı gözümlenen bir adam koşturuyor. Zaman zaman sahneye çıkıyor. Mızıka çalanı indiriyor. Sevgi, insanlık, gönül gibi sözlerden oluşan kısa konuşmalar yapıyor. Bir bağlamacı geliyor. Amfisi manfisi tas tamam. Elektro bağlama muhabbeti başlıyor. Dipte büfe gibi bir masa düzeni var. Oradan içki satın alınabiliyor. Kendisinin psikiyatr doktor olduğunu mikrofondan herkese ilan eden toplantının düzenleyicisi, küçük fermuarlı çantalı kır saçlı adam sazcıyı indiriyor sahneden, gitarıyla aramıza o sırada katılan bir genci takdim ediyor. Bir psikiyatr doktor Kadıköy'de bir otelin lokantasında her nedense bir gönül günü düzenliyor. Sesi olan, sazı olan, sözü olan insanların sevgi potasında eriyeceği bir toplantı olarak düşünülmüş. Bir pazar günü saat 13 ve 18 arası. Giriş serbest ve ücretsiz. Program doğaçlama tarzında olup sanatçılarımız salona geliş sırasına göre mikrofona çağrılacaktır. İsteyen enstrümanını beraberinde getirebilir. İsteyen istediği yere oturabilir, protokol yoktur. İsteyenlerle aynı günün akşamı aynı yerde fix menü yemek yenilecektir. Bütün bunlar dandik davetiyenin üstünde yazmaktadır. Bu davetiyeleri bu psikiyatr doktor mu bastırmaktadır? Davetiye masrafını karşılayanın mutlaka bir kazanç amacı vardır. Dolar gelmeyecek matbaaya niçin Türk lirası ödensin? Böyle bir toplantıya ne gerek vardır? Birlikte getirilmesi söz konusu enstrümanla ne kastediliyor? Örneğin bir Kalaşnikov makinalı tüfek enstrümandan sayılabilir mi? Polis mutlaka biliyordur bu psikiyatr doktor örgütünü ve peşindedir. Belki de psikiyatrın kendisi polistir ya da devlet adına çalışan özel abilerdendir. İşin daha korkuncu, bir pazar günü 13-18 arası yapılacak hiçbir işi olmayan ne kadar çok insan var ve polisi de boş yere meşgul ediyorlar. Torbadan çıkan Hasan. Belkiler de çok önemli tarihte. Ben tarihi hep öyle kurcalıyorum. Şu olmasaydı, öbürü ölmeseydi, halamın bıyıkları olsaydı mantığıyla. Örneğin Rusya ile Osmanlılar arasında yapılan Kaynarca Antlaşması ile bağımsız kalan Kırım'ı Rusya bir süre sonra işgal edip egemenliği altına almasaydı ya da alsın, bu oldu bittiği gururuna yediremeyen 1. Abdülhamit devletin ve ordunun güçsüzlüğünü bile bile sırf delikanlılık olsun diye 1787'de Rusya'ya savaş açmasaydı, bu savaş olmasaydı 1789 Nisan'ının başında Ruslar Özi Kalesi'ni alamayacaklar, padişah da bu kötü haber üzerine felç geçirerek ve Fransız devrimini göremeyerek ölmeyecekti ve tabii ki musiki-şinas padişah 3. Selim 28 yaşında zart diye kendini tahtta bulmayacaktı. Bir zincirleme şaşkınlıklar dönemidir bu. 3. Selim tahta çıktıktan 3 ay sonra Fransız devrimine bir hafta kala, savaşta başarılı olamayan Sadrazam Koca Yusuf Paşa'yı görevden alarak yerine Ketuda Hasan Paşa'yı getirmişti. Sağlığı gayet bozuk olan, öldü ölecek gözüyle bakılan bu sadrazama halk Cenaze Hasan Paşa adını takmıştı. Onun sadrazamlığı da 5 ay sürdü. Musiki-şinas padişah bir türlü istediği gibi bir sadrazam bulamıyordu. Fikir danışmak üzere Şeyhülislam Hamidizade Mustafa Efendi'ye başvurdu. Bu zat istihareye yattı ve fakat rüyasında bu makama layık kişiyi göremedi. Ancak Cezayirli Hasan Paşa 3 kere üst üste padişahın rüyasına girince derhal sadrazam yapıldı. Onun sadrazamlığı da 3 ay 28 gün sürdü. Ordunun kışladığı Şumlu'da ateşli bir hastalığa tutuldu ve birkaç gün sonra yatağında ölü bulundu. Kimi tarihçilerin dedikodularına bakılırsa padişah tarafından zehirletilmişti. Yeni sadrazam arayışları başladı. Padişah rüyasında hiç kimseyi görmüyordu. Ordu başsız kalmıştı. Çok düşünmeye vakit yoktu. Koskoca padişah niçin sadrazamı zehirletirken kimi sadrazam yapacağını düşünmemişti? İnsan bir sadrazam bulur, o zaman öbürünü harcar. Padişahların da bazen böyle kendilerinden beklenmeyecek düşüncesizlikleri olabiliyor. Sonunda Şeyhülislam Hamidizade padişaha şöyle bir öneride bulundu. Sultanım, Rumeli'de bulunan vezirlerin isimlerini birer küçük kağıda yazalım, kağıtları bir torbaya atalım, çekin torbadan bir kağıt, hangisi çıkarsa onu sadrazam yapın. Musiki-şinas padişah bu öneriyi dahiyane bulmuş olmalı ki hemen uygulamış, torbadan çıka çıka Rus çuklu Hasan Paşa çıkmış. Bak Allah'ın Hasan Engiz işine, cenaze Hasan'dan al mührü, ver Cezayirli Hasan'a, onu zehirlet, kura çek, kuradan bir başka Hasan çıksın. Fakat padişah onu tanımıyordu. Kim lan bu Rusçuklu loto talihlisi Hasan Paşa? Rusçuklu Hasan, Osmanlı Devleti zayıf düştükten sonra Rumeli'de birdenbire türeyen zenginlerden birinin oğluydu. 1768 Rus seferinde orduya para yardımında bulunmuş, sadrazamı kafaya almış, kaç paraysa vermiş ve vezirlik rütbesini satın almış, isminin sonuna paşayı ekletmişti. İçkiye çok düşkün olup paşalığında hiçbir başarı gösterememiş, kendisi için 10 para etmez anlamında kör mangıra yaramaz teşhisi koyulmuş ve Rumeli'ne sürülmüştü. Geldi kiz ki torbadan o çıkmıştı ve tabii ki o da sadrazam oldu. Onun da sadrazamlığı uzun sürmedi. Sonunda padişah tarafından öldürtüldü. İnsan ister istemez düşünüyor. 1. Abdülhamit Rusya'ya savaş açmasa Rusçuklu Hasan sadrazam olur muydu? 3. Selim padişah olur muydu? Bir de şu kurcalıyor insanın kafasını. Tarihimize batıya yönelmemiz için ilk önemli adımları atan, en aklı başında padişahlardan biri olarak geçen 3. Selim, nasıl oluyor da bir tombalacı gibi torbadan bir isim çekerek onu sadrazam yapabiliyor? Demek ki 200 yıl sonra tarih kitaplarında Özal'dan, Amerika'ya akıl veren, batıya yönelmemiz için ilk önemli adımları atan, bizi otoyollara ve Amerikan sigaralarına kavuşturan, Kayahan şarkıları dinleyen, musikiperver bir devlet adamı olarak söz edilecek, Yıldırım Akbulut'u yazı tura yöntemiyle başbakan yaptığını kimse bilmeyecek. İnce Ayar. Çehov oyunlarını güldürü olarak yazmış, Stanislavski bu oyunları müthiş dramlar olarak sahneye koymuş. Stanislavski'ye inat, bu eserleri güldürü olarak sahneleyenlerse pek başarılı olamamış. Bir ince ayar eksikliği söz konusu. Elbette bir Kemal Sunal filmi değil Vişne Bahçesi. Ama düşünürseniz ne kadar gülünçtür içinde bulundukları geminin yavaş yavaş batışını fark etmeden yaşayan Çehov'un küçük insanları. Dramatik olarak geminin batışı, Çarlık Rusyası'nın çöküşüdür. Ama çöküşü bilinçsizce yaşayan kahramanlar ve durum çok gülünçtür. Çehov'u da Çehov yapan bu ince denge galiba. Yazdıklarının bir güldürü tiyatrosu olduğunu defalarca söylemiştir Augsburglu temiz aile çocuğu Bertolt Brecht. Sanki bir türlü istediği biçime sokamadan ölüp gittiği tiyatrosunun ardından ne denli salak biçimlerde sahneleneceğini hissetmiş gibi. Sanki izleyiciyi dövecekmiş gibi, sanki tiyatrodan çıkıp radyo evine yürüyecekmiş, televizyonu ve vilayet binasını işgal edip devrim yapacakmış gibi oynamayın oyunlarımı demek istercesine. Geldikiz ki kendi kurduğu tiyatrosunda bile onun ölümünden sonra uzun dönem katı devrimci biçimlerde oynanmış oyunları, bir türlü bıyık altından gülen şakacılığı çıkarılamamış ortaya. Brecht'in Hitler dönemi Almanya'sında böyle bir baskı rejimi altında yaşamış olması da gergin kılıyor elbette ortamı. Karl Valentin'le aynı terziden giyiniyor Adolf Hitler. Hatta bir gün terzide rastlaşıyorlar. Her ikisi de provaya gelmişler. Tabii ki önce Adolf'un provasını yapıyor terzi, Valentin sırasını bekliyor. Adolf işi bitip giderken Valentin'i gülümseyerek selamlıyor.